SBS Türkçe ilesiniz.
Türkiye gündeminde Yavuz Ohan'la birlikteyiz. Yavuz merhaba.
Merhabalar, iyi gün.
Kurlar normale döndü mü diye sormak istiyorum ilk önce. Hükümetin yeni devreye koyduğu sisteme elinde dolar bulunduranlar itibar ediyor mu? Kur korumalı mevduattı galiba sistemin ismi. Nasıl, ilgi var mı?
Vallahi kur korumalı mevduat ya da dolara endeksli mevduat, Türk lirası mevduatı ve benzeri isimler söylenebiliyor. Sistem biliyorsunuz elinde dolar olan Türk lirasına çevirip belli bir faiz karşılığında parasını bankaya yatırdığında dönem sonunda eğer faiz o güne kadarki kur artışından fazlaysa faizi alabiliyor. Yok kur artışı fazlaysa o gün yatırdığıyla kur karşılaştırılıyor. O kadarlık bir ödeme yapılıyor. Aradaki farkı da devlet karşılayacak. Yani hazineye bir yük de getirmiş olacak ekstra eğer kurlar fazla artarsa. Şimdi bu niye yapıldı? Faizi arttırmamak için. Çünkü Cumhurbaşkanı NAS dedi, hüküm bu dedi, faizi arttırmayacağız dedi. Faiz enflasyonun nedeni dedi. Ama kurlar kontrol edilemeyince bir formül arandı. O formül biraz devletin sırtına ya da parası olanları ikna etmek için vergi verenlerin sırtına yeni bir yük bindirdi diye ekonomistler tarafından eleştiriliyor. Öyle ya da böyle açıklandığı günden itibaren nasıl olduğu tartışmalı olsa da kurlarda inanılmaz bir düşüş meydana geldi. %60, %40, %50, %60 civarında. 18 liraları gören dolar 11 liraya kadar indi. Sonra tekrar 12'ye çıktı. Tekrar 11'e indi. Aslında bir istikrar aranıyordu bu yeni sistemle birlikte. Çünkü kimse bir hesap yapamıyor. Elindeki ürünü satamıyor. Sattığın yerine koyamıyor. Fiyatlandırma yapılamıyor. Ancak görünen o ki, çünkü rakamlar da açıklanıyor BDDK tarafından. Elinde dolar olanlar çok fazla dolarlarını bozdurup bu sisteme girmemişler. Ancak Türk lirası olarak mevduatını değerlendirenlerin bu sisteme itibar ettikleri, biraz para yatırdıkları görünüyor. O da dolara talep biraz azaltmış görünüyor. Ancak talep oradan azalsa da başka yerlerden talep olmalı ki yine son günlerde dolarda ciddi bir yükseliş de söz konusu. Bu yükselişle beraber tabii iki türlü bir zarar var. Az önce söylediğim gibi faiz farkını, faizle kurlar arasındaki farkı devlet ödeyecek. Çok yükselirse hazineye ciddi bir yük binecek. Eğer çok fazla da talep olursa dövize onun da fiyatı artacak. Böylece yük de fazlalaşmış olacak. Ve yine tabii enflasyon etkisi olacak. Son dönemde Türkiye'de beklenti, enflasyon beklentisi son 20 yılın rekoru düzeyinde. Hatta aylık enflasyonun %10'lara ulaşması bekleniyor. Yani bir denge oluşturmak için şapkadan Cumhurbaşkanı'nın bir tavşan çıkarttığını söyleyebiliriz. Ama çıkarttığı tavşan ilk başta çok etkili gibi görünse de yılın son gününe yaklaşırken biraz etkisini yitirmiş görüntüsü var. Tabii önümüzdeki yıla bakacağız durum ne olacak.
Bu arada Bakan Nurettin Nebati televizyonlarda canlı yayınlara katılıyor. Tepkiler nasıl? Yeni bakanın ekonomik gelişmelere ilişkin yaklaşımını nasıl karşılıyor halk?
Vallahi çok farklı bir tipoloji. Çünkü Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanları Kemal Unakıtan'ı saymazsak AK Parti döneminin, ki o da hani konuşur kendine özgü bir tipti ve nevi şahsına münhatır derler, öyle değerlendirilebilecek bir politikacıydı. Ondan sonrakiler biraz daha ciddiyetiyle öne çıkan, çok fazla konuşmayan, işini yapan Hazine ve Maliye Bakanlarıydı. Bir önceki Lütfü Elvan da öyle. Ama ekonomik yaklaşımda hükümetle anlaşamadı Cumhurbaşkanı'yla ve görevden affını istemişti ya da istifa etti diyelim kısaca. Yerine gelen Nebati pek fazla Türkiye'nin gördüğü hazine bakanlarına benzemiyor. Bir kere hemen her platformda konuşuyor. Konuşma biçimi biraz daha esnaf üslubu denilebilecek bir biçimde. Ve anlattıklarıyla hayatın gerçekleri arasında farklar var. Mesela Amerika Merkez Bankası Fed'in sahibinin 5 aile olduğunu söylüyor. Böyle bir komplo teorisi Türkiye'de var, dünyada var. Komplo teorileri üzerinden bir takım meseleleri izah etmeye çalışabiliyor. Kurun 18 liraya ulaştığı gün alınan kararın sonrasında yaşadıklarını anlatırken hiçbir şekilde kura müdahale etmediklerini söylüyor ama Merkez Bankası'nın bilançolarına bakıldığında Merkez Bankası'nın bu dönemde milyarlarca dolar sattığı görünüyor. Bunu kabul etmiyor. Buna ilişkin resmi bir açıklama yapılmıyor. Kendisini tarif ederken varlıklı bir aileden geldiğini ısrarla söylüyor. Ve tüccarlık yaptığını, ticaret erbabının halinden anladığını aktarıyor. ben bu işe girerken başarılı olmak zorundayım gibi bir cümlesi var. Eğer başarılı olamazsam maaş sahipleri sabit gelirler, sadece maaşlarını kaybederler. Ama benim kaybedeceğim çok şey var. İnsan varlıklı olduğu zaman gördüğünden geriye düştüğümü çok zor olur gibi aslında insanların biraz canını da sıkabilecek, özellikle muhalefetin çok tepkisini çeken, ekonomistlerin ciddiyetten uzak bulduğu çok sayıda açıklama yaptı. Kendi partisinden de böyle bir homurtunun yükseldiği görülüyor. Bilmiyorum tabii önümüzdeki dönemde ne olacak. AK Parti'nin sağ Refah Partisi döneminden bir siyasetçisi, Cumhurbaşkanı ile arası iyi olduğu da biliniyor. Bu modeli sonuna kadar savunuyor. Cumhurbaşkanının ekonomistlerin karşı çıktığı faiz, sebep, enflasyon, sonuç teorisi ki dünyada pek bunu kabul eden kimse yok bilimsel olarak. Buna sonuna kadar sahip çıkıyor. Yani bağlılık konusunda AK Parti ve Cumhurbaşkanı'na herhangi bir sıkıntı göstermeyen ama diğer yaptığı açıklamalarla da hem dikkat çeken hem tepki çeken biraz da gerçekten uzak bulunan bir Hazine ve Maliye Bakanı. Piyasalara da açıklamalarıyla çok fazla etki ettiği görülmedi son dönemde.
Peki bu arada muhalefet ne yapıyor? Ekonomi dışında bir gündemleri var mı?
Vallahi şimdi tabii doların çok hızlı yükseldiği dönemde muhalefet de doğal olarak o bölgeye sıkıştı. Çok hızlı bir şekilde düşünce de herkesin gündeminde bu düşüş ve iktidar partisinin bak Cumhurbaşkanı bir konuştu doları tepe taklak etti biçimindeki propagandasıyla karşı karşıya kaldı. Birkaç gün devam eden bir şaşkınlık ve sonrasında şimdi hem hayat pahalılığı ki Türkiye'de hayat pahalılığı aynı şekilde devam ediyor. Fiyatlar aşağı inmedi. İnsanların geçim sıkıntıları had safhada. Enflasyon yüksek. Bunlara yoğunlaşmış görünüyor. Bunun dışında yapılan haksızlıklar üzerinden de muhalefetini sürdürüyor. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu KPSS sınavına giren öğretmen adaylarıyla ilgili açıklanan sonuçları gündeme taşıdı. Çünkü KPSS'de çok ciddi başarı elde eden yazılı sınavda bir takım öğrenciler, öğretmen adayları mülakatlarda elendiler. 88 alıp 4500 kişi içinde birinci olan bir öğretmen adayı mülakatta 50 alıp ortalaması aşağı çekilerek sistem dışında bırakıldı. Buna benzer birçok örnek vardı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin en fazla üstünde durduğu meselelerden birisi. Öğrenciler de gerçekten bu kayırmacılıktan, partizanlıktan çok şikayetçiler. Yani günlerimizi harcadık. Bir yıl boyunca şu şartlarda çalıştık, ter döktük, başarı sağladık. Mülakatta birisinin yakını olmadığımız için mi eleniyoruz diyorlar. Yakın zamanda TÜGVA'nın listeleri yayınlanmıştı. O listelerde referanslar vardı, isimler vardı ve mülakatta nasıl destek olmayacağına ilişkin notlar vardı. TÜGVA bunu önce reddetti, sonra kabul etmek durumunda kaldı. Belgeleri sızdıranlar mahkemede yargılanıyor. Yani farklı bir kayıt dışı sistemin de Türkiye'de partizanca kullanıldığına ilişkin elde çokça veri var. Bir de böyle örnekler çıkınca Kemal Kılıçdaroğlu sesini yükseltti. Daha önce TÜİK'e yaptığı gibi, Merkez Bankası'na yaptığı gibi Milli Eğitim Bakanı'ndan randevu istedi. Bu mülakatlar bu şekilde bu çocukların hakkına nasıl giriliyor, kimler giriyor, niye bu meseleye böyle yaklaşıyorsunuz diyerek sormak üzere randevu istediğini açıkladı. Ancak bakan randevu vermedi. Buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gitti. Ama çok enteresandır, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına asma kilit vuruldu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun içeri girmesi engellendi. Daha önce de Boğaziçi Üniversitesi'nde kelepçe takılmıştı kapısına. O simge bir fotoğraftı. İkinci bir simge fotoğraf çıktı bu döneme ilişkin. Asma kilitli bir Milli Eğitim Bakanlığı. Orada Kemal Kılıçdaroğlu haklarını korumaları için gençlere destek vereceklerini, hukuki destek vereceklerini, bu dönemde haksızlık yaratanları affetmeyeceklerini ve mutlaka hesap soracaklarını açıkladı, ayrıldı. Basının da epey bir ilgisini çekti diyebilirim. Ekonomi dışındaki tek gündem buydu bugün.
Türkovak aşısı da kullanıma başlandı Türkiye'de ama vakalar da artıyor gittikçe yine ülkede. Önlemlerde bir değişiklik var mı Yavuz?
Vallahi şimdi Türkiye'de bütün dünyada olduğu gibi aşıya itibar etmeyen bir grup var. Ve onlar ne olursa olsun aşı olmuyorlar. Türkiye'de üretilen Türkovak aşısıyla birlikte bir bölümünün daha aşılanabileceğine ilişkin bir inancı vardı hükümetin. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Ancak zaten Türkovak'la ilgili de bilim insanlarının bir takım soru işaretleri var. Çünkü üçüncü faz çalışmalarına ilişkin bilimsel bir değerlendirme henüz herhangi bir yerde yayınlanmış değil, bir makale yayınlanmış değil. Sonuçları bilim insanlarıyla paylaşılmış değil. Omikron varyantına bir etkisinin olup olmadığı konusunda bilgi sahibi değil bilim dünyası. Yani bu işin erbapları Türkovak'la ilgili soru işaretlerini dile getiriyorlar. Türkiye'de ama BioNTech'de uygulanıyor, Sinovac'da uygulanıyor, Çin aşısı. İsteyenler BioNTech'de olabiliyorlar, Sinovac'da olabiliyorlar. Dediğim gibi aşıya mesafeli yaklaşan bir grup var ve o grubun sesi de Türkiye'de enteresan bir şekilde yüksek çıkıyor. Aşı olunması için de tavsiye dışında bir zorlama söz konusu değil. Vaka sayıları yavaş yavaş Türkiye'de geriye doğru inmişti. Geriye dediğimde işte 20 binin altına düşmüştü. Ama tekrar yükselişe geçti. Şimdi 30 küsür binlerde 40 bine yakın bir vaka var. Tabii bu Avrupa'da da çok yaygın, dünyada da çok yaygın. Amerika'da da vaka rekorları kırılıyor. Türkiye'de de artan vakalar. Avrupa'da 7 ülke Türkiye'den yolcu kabul etmeyeceğini duyurdu. Yani artık yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları başladı. Sağlık Bakanı da uyarıyor, uzmanlar uyarıyorlar. Şubat'ın ortasında ve Mart'ta büyük bir tsunami olabileceği konusunda uyarılar var. Ve tek çarenin de aşı olduğunu söylüyorlar. Ancak şunu da gözlemliyorum ki hükümet yeni önlemler, kapanma, kısıtlamalar bu tip şeylere girecek gibi bir hava içerisinde değil. Bu salgının ekonomiyi etkilemesine pek müsaade etmek istemiyor. Eğitim devam ediyor. En son kapanacak yerler okullar olacak demişlerdi zaten. Okullar da faaliyetlerine devam ediyorlar. Bazı üniversiteler online derslerini biraz arttırıp yüzde eğitimi azaltmış vaziyetteler. Yani böyle bir salgında tap noktaya, zirveye doğru hızla ilerleyen Türkiye fotoğrafı var. Yapılan ekstra bir şey yok. Alınan ekstra bir önlem yok. Pek öyle önlem alınacakmış gibi bir hava da yok. Görüntü o.
Teşekkür ediyoruz Yavuz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi gün.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.